Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Robert Van Papelendam imzalı The Innovation Puzzle. Yeniliği tek seferlik yaratıcı fikirler toplamı olarak değil, işletme içinde düzenli biçimde sonuç üreten bir yapı olarak ele alan bir iş yönetimi kitabıdır.
The Business Puzzles dizisi içinde konumlanan eser, başlığının da gösterdiği gibi, başarılı bir innovation factory yani yenilik fabrikası kurma sorununa odaklanır. Buradaki fabrika sözcüğü fiziksel üretim tesisinden çok fikirlerin seçilmesini, geliştirilmesini, sınanmasını ve değer yaratacak uygulamalara dönüştürülmesini sağlayan kurumsal sistemi anlatır. Kitabın sınırlı doğrulanabilir bibliografik verisi bulunduğu için içeriğin ayrıntılı vaka örnekleri ya da özgün modelleri hakkında kesin atıflar yapmak mümkün değildir. Buna rağmen kitabın adı ve türü, temel amacının yeniliği yönetilebilir, tekrarlanabilir ve iş hedefleriyle bağlantılı bir kapasite haline getirmek olduğunu açıkça gösterir. Bu değerlendirme, eseri bu doğrulanabilir çerçeve içinde yenilik yönetiminin ana ilkeleri bakımından inceler.
Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, yenilik fabrikası fikri. Dağınık fikir üretiminden kurumsal kapasiteye geçiştir, kitabın başlığındaki yenilik fabrikası kavramı. Yeniliğin yalnızca ilham gelince ortaya çıkan bir faaliyet sayılamayacağını düşündürür. Bir kuruluşun zaman zaman iyi fikir bulmasıyla sürekli yeni değer üretmesi aynı şey değildir.
Süreklilik için fikir kaynakları, karar mekanizmaları, kaynak tahsisi, denemeler ve uygulamaya geçiş arasında bağlantı kurulması gerekir. Fabrika benzetmesi bu nedenle önemlidir. Fabrikada girdi, süreç, kalite kontrolü ve çıktı arasındaki ilişki görünürdür. Yenilikte de müşteri ihtiyacı, teknolojik imkan, çalışan gözlemi ya da iş modeli fırsatı girdi olabilir. Ancak ham fikrin tek başına ekonomik veya toplumsal değeri yoktur. Fikrin incelenmesi, önceliklendirilmesi, prototiplenmesi ve gerçek koşullarda öğrenilmesi gerekir. Bu yaklaşım, yeniliği yalnızca araştırma geliştirme birimine yüklemek yerine farklı işlevlerin katkı sunduğu bir işletme yetkinliği olarak ele alır. Satış, operasyon, finans ve müşteriyle temas eden ekipler, fırsatları ve uygulama engellerini farklı biçimlerde görür. Başarılı yapı bu bilgileri ortak bir akışta birleştirir. Böylece yenilik, parlak tekil girişimlere bağımlı olmaktan çıkar, yöneticilerin tasarlayabileceği ve geliştirebileceği bir çalışma sistemine dönüşür. İkinci olarak, fikirden pazara uzanan akışta seçim ve eleme kararları belirleyicidir. Yenilik yönetimindeki temel zorluk fikir kıtlığı değil. Hangi fikre ne zaman kaynak ayrılacağıdır. Bir yenilik fabrikası yaklaşımı her öneriyi eşit derecede değerli kabul etmek yerine belirsizlik altında seçim yapacak açık bir akış gerektirir. İşletmelerin müşteriye yarar, stratejik uyum, teknik uygulanabilirlik, gelir potansiyeli ve uygulama maliyeti gibi soruları birlikte değerlendirmesi gerekir. Bu ölçütler yalnızca büyük projeleri seçmek için değil, erken dönemde zayıf varsayımları görünür kılmak için de kullanılır. Erken eleme, başarısızlığı cezalandırmak anlamına gelmez. Tersine, sınırlı zaman ve bütçeyi henüz kanıtlanmamış bir fikre gereğinden fazla bağlamayı önler. Bununla birlikte, yalnızca kısa vadeli, finansal sonuçlara bakan kurumlar daha belirsiz ama stratejik açıdan önemli seçenekleri gereğinden erken kaybedebilir. Dolayısıyla seçim sistemi, mevcut işi iyileştiren girişimlerle yeni alanları araştıran girişimler arasında denge kurmalıdır. Başlıktaki yapboz vurgusu da yeniliğin tek bir doğru ölçüte indirgenemeyeceğine işaret eder. İyi karar, fikrin niteliği kadar kanıt düzeyine, kurumun yeteneklerine ve pazarın zamanlamasına bağlıdır. Sistematik değerlendirme, kararların kişisel beğeniye ya da en yüksek sesli yöneticinin etkisine dayanmasını azaltır. Üçüncü olarak, deneyler. Belirsizliği azaltan öğrenme aracı olarak yönetilmelidir. Yeni bir ürün, hizmet veya iş modeli geliştirilirken en kritik unsur. Başlangıçtaki varsayımların ne kadarının doğru olduğudur. Müşterinin gerçekten sorun yaşayıp yaşamadığı, önerilen çözümü benimseyip benimsemeyeceği ve kurumun çözümü sürdürülebilir biçimde sunup sunamayacağı çoğu zaman baştan bilinmez. Yenilik fabrikası fikri, bu belirsizliği büyük ölçekli lansmandan önce küçük ve amaçlı denemelerle azaltmayı gerektirir. Deneyin değeri yalnızca olumlu sonuç vermesinde değildir. İyi tasarlanmış bir test, hangi varsayımın doğrulandığını veya çürütüldüğünü netleştirir. Böylece ekip, fikri, sürdürme, değiştirme ya da bırakma kararını daha sağlam bilgiyle alır. Bu anlayış, hata yapmaktan tamamen kaçınan kurum kültürüyle uyuşmaz. Çünkü yenilikte bazı denemelerin beklenen sonucu vermemesi doğaldır. Asıl maliyet, küçük bir başarısızlıktan çok yanlış varsayımı uzun süre sorgulamadan sürdürmektir. Ancak deney kültürü de sınırsız serbestlik anlamına gelmez. Hertest'in sorusu, kapsamı, sorumlusu ve öğrenme ölçütü olmalıdır. Aksi halde denemeler karar üretmeyen dağınık faaliyetlere dönüşür. Bu çerçeve, yenilik yatırımlarını daha disiplinli hale getirirken, belirsiz alanlarda ilerleme için gerekli esnekliği de korur. Dördüncü olarak, yönetişim ve kaynak tahsisi yeniliğin günlük iş baskısında kaybolmasını önler. Yerleşik şirketlerde yenilik çoğu zaman günlük operasyonların acil talepleriyle rekabet eder. Mevcut müşteriler, teslim tarihleri, maliyet baskısı ve dönemsel performans hedefleri yöneticilerin dikkatini doğal olarak bugün çalışan sisteme çeker. Oysa yeni fırsatlar, başlangıçta belirsiz oldukları için aynı kesinlikle getiri vaadi sunamaz. Bu nedenle yenilik fabrikası kurma meselesi, yalnızca yaratıcı ekipler oluşturma meselesi değildir. Yenilik için karar yetkisi, bütçe, zaman ve hesap verebilirlik tanımlanmalıdır. Yönetişim, hangi girişimlerin kim tarafından değerlendirileceğini, hangi aşamada hangi kanıtın beklendiğini ve yatırımların ne zaman gözden geçirileceğini belirler. Açık kurallar, yenilik çalışmalarını gereksiz bürokrasiden korurken, kaynakların görünmez biçimde dağılmasını da engeller. Ayrıca üst yönetimin rolü her fikrin ayrıntısına müdahale etmekten çok, stratejik yönü ve çalışma koşullarını sağlamaktır. Ekiplerin belirli sınırlar içinde karar alabilmesi, öğrenme hızını artırır. Finans, hukuk, operasyon ve satış gibi destek işlevlerinin erken katılımı da umut verici fikirlerin son aşamada uygulama engeline takılma riskini düşürür. Sağlam yönetişim, yeniliği kurumun kenarında duran geçici bir proje değil, iş portföyünün bilinçli bir parçası haline getirir. Son olarak, başarı ölçümü. Fikir sayısından çok değer yaratma ve öğrenme kalitesine dayanır, yenilik faaliyetini ölçmek gereklidir, fakat yanlış ölçüm davranışları yanlış yöne çekebilir. Yalnızca toplanan fikir sayısını, yapılan toplantıları veya başlatılan proje sayısını izlemek, hareketlilik hakkında bilgi verir ama gerçek etkiyi göstermez. Yenilik fabrikası yaklaşımında daha anlamlı soru, hangi fikirlerin müşteri için değer yarattığı, hangilerinin iş hedeflerine katkı sağladığı ve kurumun hangi belirsizlikleri çözdüğüdür. Bunun için ölçümün aşamaya göre değişmesi gerekir. Erken evrede müşteri görüşmelerinden ve testlerden elde edilen öğrenme, satış geliri kadar önem taşıyabilir. Daha olgun girişimlerde benimsenme, maliyet, gelir, kalite veya operasyonel performans gibi göstergeler öne çıkar. Tek bir ölçü tüm yenilik türleri için yeterli değildir. Mevcut süreci iyileştiren bir çalışma ile yeni bir pazarı araştıran girişimin zaman ufku ve risk yapısı farklıdır. Bu nedenle yöneticiler, kısa vadeli sonuç baskısının keşif çalışmalarını boğmasına izin vermemelidir. Aynı zamanda uzun süre sonuç üretmeyen projeleri sürdürmekten de kaçınmalıdır. Dengeli ölçüm, hem hesap verebilirlik hem öğrenme sağlar. Kurum hangi tür girişimlerde güçlü olduğunu, nerelerde darboğaz yaşadığını ve hangi kararların kaynak israfına yol açtığını daha iyi görür. Böylece yenilik sistemi, yalnızca sonuçları değil, kendi işleyişini de geliştirebilir. Sonuç olarak, The Innovation Puzzle, başlığının işaret ettiği çerçeveyle yeniliği yönetimsel bir sistem problemi olarak düşünmek isteyen okurlara hitap eder. Özellikle orta ve büyük ölçekli şirketlerde görev yapan yöneticiler, ürün ve hizmet geliştirme ekipleri, kurumsal girişimcilik sorumluları ve dönüşüm programlarını yürüten profesyoneller için yararlı bir başlangıç noktası olabilir. Bu okurlar, yaratıcı fikirleri artırmaktan çok, fikirlerin neden uygulamaya geçemediğini ve yenilik çabalarının neden düzenli sonuç üretmediğini anlamaya ihtiyaç duyar. Kitabın olası pratik katkısı, bu soruyu süreç, karar, deney, kaynak ve ölçüm unsurlarını birlikte düşünerek ele almasıdır. Benzer iş kitaplarının bir bölümü ilham, liderlik ya da teknoloji eğilimleri üzerinde yoğunlaşır. Bu eser ise adı ve alt başlığı bakımından, yeniliğin işletme içinde kurulması gereken tekrarlanabilir bir üretim kapasitesi olduğunu öne çıkaran daha operasyonel bir konum alır. Ayırt edici yönü, yeniliği yalnızca yaratıcı insanlara veya tek bir başarılı projeye bağlamamak, parçaları birbirine uyan bir yapı olarak değerlendirmesidir. Bununla birlikte kitap hakkında doğrulanmış ayrıntılı içerik ve bağımsız inceleme verisi sınırlı olduğundan, okur onu kesin uygulama reçeteleri sunan kapsamlı bir el kitabı olarak değil, yenilik sistemini değerlendirmeye dönük bir kavramsal rehber olarak ele almalıdır. en büyük zihinsel faydası, yenilikte rastlantıyla kurumsal tasarım arasındaki farkı görünür kılmasıdır. Destek olmak isterseniz Robert Van Paplandam kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.